Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin, geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Hello, Merdiven Altı Terapi'nin 119. bölümüne hoş geldiniz. Dün yeni bir bölüm yayınlamıştım ve o bölüme hiçbir hazırlık yapmadım. Yatak sohbetleri gibi olmasını istediğim için elime aldığım kitabı, tabii kitabı önceden planlamıştım size. O anda böyle karşıma çıkan sayfalarda altını çizdiğim yerleri anlatmaya çalışarak böyle doğaçlama bir şekilde okudum. Ve son zamanlarda bu benim daha çok yapmaya çalıştığım bir şey çünkü daha önce dinlediniz mi podcast'ı bilmiyorum, eski bir dinleyicimsiniz, şu an ilk kez mi beni dinliyorsunuz, ama küçük bir hatırlatma. Ben küçüklüğünden beri işte 4 yaşında böyle okuma yazmayı öğrendiği için ilkokula hemen yazdırılan, işte ilkokulda Türkiye derecesi yapan, işte ondan sonra iyi okullara giren, sonra üniversitede de şekilde birincilikle kazanan, işte orayı bitirip birincilikle doktoraya falan giren bir tip olduğum için bunları gurur duyarak söylemiyorum. Sürekli bunlarla övüldüğüm değil, daha doğrusu bunlar bana ailem tarafından zorunlu kılındığı ve bunlar olmadığında suratlar düştüğü için ben hep aferin almak için çalışmayı, daha çok çalışmayı ve sürekli kendimi sıkarak, kasarak ileride alacağım o ödül, birincilik, plaket her neyse onu kazanmak için hayattan pek de zevk almadığım zamanlar geçirmeyi öğrendim. Yani aslına bakarsanız ADHD, yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu sahibi birey olarak çok da uzun da çalışamıyorum. O yüzden şöyle bir sorun da ekleniyor. Benim birinci olmam gerekiyor. Bunun için çok çalışmam gerekiyor. Ama Allah kahretsin ki de atipik bir beynim olduğu için çok da çalışamıyorum. O yüzden çalışamadığım için acı çekerek, Allah'ım ben bu iş için neden çalışmıyorum diye kendime işkence ederek geçirdiğim günlerden, haftalardan, proje büyükse aylardan oluşan zamanlar geçiriyorum ve bugün 37 yaşında bir birey olarak geriye dönüp baktığımda hayatımda şunu görüyorum. Hep ya çalışmışım ve çalışırken o yüzden hani hayattan kopmuşum. Tabii ki çalışmanın da kendi içinde bir hazzı var, ama çalışmadığım zamanlarda da neden şu an çalışmıyorum diye kendime işkenceler etmişim. Ve sonrasında fark ettim ki kitap yazmaya oturduğumda, yakında yayınlanacak olan kitabım için de belli benzer süreçlerden geçtim. Ben bu kitabı yazarken kendimi çok kasıp, çok sıkıp dünyanın diyelim ki en iyi kitabını ortaya çıkardım. Ömrümden bir kış ve bahar daha gitmiş olacak. Acı içerisinde kendime işkence çekerek geçirdiğim ve ondan sonraki projem için yine bir işte belki 6 ay, sonra işte bir Reels çekimi için birkaç gün, podcastler için bilmem kaç gün derken, yani ömrümün sonuna geldiğini aferin Deniz. Herkesten alkış aldın, tebrikler. Peki sen nasıl yaşadın? Kendine işkence ederek. O yüzden bu kitap sürecinde şunu fark ettim. Artık benim bunu değiştirmem gerekiyor. Benim artık çalışırken acı çekmemem gerekiyor. Tabii ki disipline olup hani yine kıçımı sıkmam gerekiyor, ama bu işi öyle bir şekilde yapmalıyım ki şunu aklıma tutmalıyım bir kere. Deniz, yani bu senden istenen şey senin içinde zaten var. Yani sen kitap yazmaya oturduysan zaten bu kitabı yazabileceksin. Ha, belki bu kitabı 10 üzerinden senin kafanda 8 yerine daha çok böyle yırtınarak 9 seviyesine, 9,5 seviyesine çıkaracaksın. Geçmişe dönüp baktığında peki ne olacak? Hayatta ne değişecek? 8'lik bir kitabı yazarken hayattan bir yandan zevk aldığın, arkadaşlarınla buluştuğun, yemeklere gittiğin, kendi kendine aferin kız yapıyorsun dediğin günler bırakabilecekken 9,5'luk bir kitap çıkaracağım diye yine çok da değişen manyakça bir şey olmayacak. Seni gömenler yine gömecek. Ama sen boşu boşuna delicesine kendini dünyaya kapattığın, olmuyor işte olmuyor, biliyordum zaten yapamayacağımı diye kendini çarmıhlara gerdiğin böyle bir ömür geçirmiş olacaksın. O yüzden dedim artık bu işe bir son. Bugün psikanalizde konuşurken böyle şunu söyledim. İnsanların benim işimi gömmesine, linç etmesine hiç gerek yok. Ben o işi kendim çok iyi yapıyorum zaten. Eskiden bizim çocukluğumuzda bir çamaşır suyu reklamı vardı. Bir tane kadın böyle piknik yeri gibi bir alanda Sanırım bir arkadaşının, zengin bir arkadaşının bahçesi. O bahçeye böyle çocuklar falan oynuyor. Oturmaya gelmiş. Ondan sonra o sırada çocuklardan birinin üstüne bir şey dökülüyordu, lekeleniyordu ve ondan sonra çocuğun annesi böyle "Ah, aman Allah'ım, leke oldu." diyordu ve kadın da böyle birden çantasından kocaman çamaşır su şişesini çıkarıp "Sorun değil. Şimdi bütün kirleri bununla çıkaracağız." diye böyle birden bir çamaşır suyunu çantasına işte çıkarıp koyuyordu dediğim gibi ve bu sanırım bizim jenerasyonu çok aklına kazınmış bir sahnedir. Çünkü be kadın, sen koskoca çamaşır suyu şişesiyle çantanda mı geziyorsun misafirliğe giderken, hani ne alaka? Böyle kendimi şöyle hayal ettim. Yani benim dedim kimsenin linç etmesine gerek yok. Çünkü ben çantamda kendi çarmıhım, çivim, çekicimle geziyorum. Siz beni linç mi edeceksiniz? Lütfen zahmet etmeyin. Hemen çantamdan çıkarıyorum kişisel çarmıhımı. Kendi kendimi ellerimden kanlar akarak çiviliyorum. Siz diyorum ki lütfen keyfinize bakın. Ben o işi zaten kendim yapıyorum. Yani ben kendi kendime çok acı çektiriyorum. Ve çok çalışıyorum. Yani çok çalışıyorum, şu da dahil dediğim gibi. Çalışmadığımı zannettiğim zamanlarda bile çok çalışıyorum. Yani çünkü beynim sürekli kendine "Çalışmıyorsun. Neden çalışmıyorsun? Çalışsaydın ne çalışırdın?" diyerek gizliden çalıştırtıyor. Hani masa başında değilsem mesela yataktayım, uyuyorum. Uykudan şu düşünceyle uyanıyorum. İşte şu podcast'ta şunu deseydim çok iyi olurdu ama şimdi masa başında olmadığım için bunu yazmıyorum. Bunu yazmadığım için de iğrenç bir insanım. Çok tembelin tekiyim falan gibi düşüncelerle çalışmaya beynim devam ediyor. Yani bir kere zaten bence en kendime vereceğim tavsiyeler bunlar. Size değil lütfen. İşine yarayan alsın ama yani haddime değil, kendime vereceğim birinci tavsiye Denizciğim. Güzel Denizciğim. Öncelikle zaten işleri erteleyip kendini işkence etmek çalışmaktan daha büyük bir çalışma ve ağır bir çalışma. O yüzden şu işe deadline'ını koy ve uy. Bir tane senaryo kursu hocam, sanırım bu podcast'ta daha önce bahsetmiştim, şöyle demişti. Eğer deadline'lar, yani bu kesin bitiş tarihleri olmazsa her işi sonsuza kadar yaparsınız. Kendisinin işte zengin bir aileden gelen arkadaşı 5 senedir bir filmi yazıyormuş çünkü deadline yok. O yüzden ben kendi kendime ittirebildiğim kadar deadline'ları ittirmeye çalışıyorum daha iyisini yapacağım diye. Mesela şimdi kitapla ilgili bunu yaşıyoruz. Kitabı bana ne zaman bırakıp hani artık salabileceksin diyor yayıncım. Hani artık sal şu çocuğu diyor. Olduğu kadar hayır diyorum. Orasını da değiştireceğim, burasını da ekleyeceğim, bunu da yapacağım. E tamam, diyelim yayıncım dedi ki sana 2 sene daha. Sizce bu kitap değişmez mi? Daha da güzelleşmez mi? Güzelleşir, değişir. Ama ne zaman o zaman, ben ölene kadar bu kitabı mı yazacağım? Bazı şeylerle bir vedalaşma vaktimiz olması gerekiyor ve kabul etmemiz gerekiyor. O yüzden hani bu ne zamandır? İşte kendimize kalırsa sonsuza kadar. O yüzden buralarda bence karşı tarafa teslim olmak gerekiyor. Yani şu saatte spor salonu kapanıyor deniyorsa size en geç yapabileceğiniz sporunuzu o saat. Karşı taraf date için şu gün uygun diyorsa işte o gün uygun. Belki siz sonrasında 5 kilo vereceksiniz işte bir ay sonra olsa ama o gün görüşülecek. Yani bu işin sonu yok. O yüzden bu kitap için de bana verilen tarihe kendi kendime oturttum ve konuşma yaptım. Denizciğim dedim. Vedalaştırmak zorundasın. Olduğu kadar. Bunu yapacaksın. Ve bunu neden yapacaksın biliyor musun? Çünkü sonsuza kadar çalışırsan eğer, sürekli çalıştın çalıştın. Sen niye çalışıyorsun? Orhan Pamuk'un bir kitabında söylediği gibi resim yapmayı aslında sevmiyormuş çocukken ama sonra yaptığı resimler üzerinden ailesinin "Aa Orhan, ne kadar güzel resim yapıyorsun." dediğini, bunu da başka bir bölümde bahsetmiştim. Olur, tekrarlar olur. Tekrarlar bir şeye ne kadar önem verdiğimizi gösterir. O yüzden Orhan Pamuk da gitgide resim yapmayı sevmeye başlamış. Yani bugün de aynısını yazıyla yapıyor kendisi. Sürekli yazıp yazıp yazıp sonrasında muhtemelen Nobel aldığında mutlu hissediyor. Ama Nobel'i aldıktan sonra ki gece, yani maksimum bir hafta sürer etkisi. Bir süre sonra Nobel almış olma fikrine bence alışıyorsunuz. BoJack Horseman'ın izlemediyseniz kesin izleyin. Oscar aldığı gecede nin sonrasında yaşadığı boşluk gibi, hani Oscar'ı alıyor ve her şeyin mükemmel olacağını düşünüyor ama sonra sabah uyanıyor ve Oscar'ı da aldı ve içindeki boşluk dolmuyor. O yüzden hani ben bu kitabı yazdığımda dünyanın en güzel kitabı da olsa kitabın coşkusu bir ay sürecek, belki 2 ay sürecek çok iyi tahminlerle. Sonrasında artık kitap ne kadar iyi ya da kötü olursa olsun geçmişte bir kitabı bırakmış bir insan olarak hayatıma devam edeceğim. O yüzden hayattaki tek coşku bir şeyleri yapmış olduğun için aferin olmak olursa bütün hayatın çalışmakla geçiyor. Halbuki yani hep özgüvenden bahsediyoruz ya, özgüven çok seksi diye. Ben buna çok inanıyorum. Hani Karşımdaki insan tabii ki yakışıklıysa, güzelse, belli yetenekleri varsa bunların hepsi etkileyici ama bazı insanların beni sadece etkileyen şeyi kendisiyle ilgili o çok rahat olma hali. Bir önceki podcastimde geçenki bölümde şeyden bahsetmiştim. Hani yatakta bence iki tip insan var. Birincisi işte bir performans sergilemeye çalışanlar. Ki zaten yatakta yaptığımız şeylerin çoğu yatak olmayabilir mekan tabii ama. Yani cinsellikte yaptığımız şeylerin çoğu aslında hayatta yaptığımız şeylerin yansıması. Bir performans göstermeye çalışanlar var. Aferin almaya çalışanlar. Nasıl çok iyiydim, değil mi? Seni çok etkiledim. Vücudum çok iyiydi. Performansım çok iyiydi. Makine gibiydim. Hiç görmediğin şovlar gösterdim sana gibi. Bir de ben buraya eğlenmeye geldim, tadını çıkarmaya geldim diyenler var ve bu insanların rahatlığı aslında çok etkileyici. Çünkü performans kaygısında olanlar size zamanın çok hızlı aktığını ve bu zaman içerisinde bir şeyler başarılması gerektiğini hissettirirken rahat olanlarsa ben şu an andayım diyor. Bu anda olmak meselesi bütün hani psikiyatriden felsefecilere hani yoga yapanlardan kariyer yapmaya çalışanlara beyaz yakalı olarak herkesin böyle bir ortak kesiştiği bir nokta gibi hani anda nasıl kalacağız? Yani anda kalmanın olayı bence yaptığın şeyle ilgili bir ispatlama çabası duymamak, olduğun kadarını yeterli bulmak ve o yüzden hani evet belki bir şeyler başarmayı istemek ama bunu da yine kendin için güzel olacağı için istemek. Bütün dünyaya senin ne kadar iyi olduğunu ispatlamaya çalışmak için değil. Ve bunun farkına vardıktan sonra size yemin ederim ki şu an bu podcast yaparken bile çok zorlanıyorum. Çünkü önümde hiçbir data yok, hiçbir araştırma sonucu yok, aldığım notlar yok. Sadece mikrofonu açtım. Ama bunu psikanaliz seansında bugün karar vermiştim. Çünkü dedim ki inanılmaz yoğun çalışıyorum. Ve bir yandan kitap yazıyorum, reels çekiyorum. İşte bir yandan podcast hazırlıyorum, bir yandan özel hayatımı insanlara vakit ayırmaya çalışıyorum. Etkinliklere katılıyorum. Bu hafta sonu bir konferansım var. Üniversitelere konuşmacı olarak gidiyorum. Çok fazla işim var ve hala hepsini en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. En iyi derken küçükken öğrendiğim şekilde çok çalışarak ve acı çekerek. Yani ben bir bölüm yapacaksam podcast için bir kafeye gitmeliyim. 2-3 gün orada araştırmalarımı toplamalıyım, yazdıklarımı organize etmeliyim ve sunuma hazır bir metin haline getirmeliyim. Ve sonunda onu sizlere sunmalıyım. Bakın işte Deniz'in muhteşem şovu. Hoş geldiniz. Deniz 3 gününü harcadı sizin 20 dakikanız için. Yani evet bir yandan bu çalışkanlık, bu aferin alma isteğini hepimizin içinde olduğunu biliyorum. Bazılarınız ne var ki bunda zaten böyle olmalı. İyi işler böyle çıkar diyor. Ben de böyle büyüyen bir çocuğum. Ama sonra şunu fark ediyorum. Ben zaten çalışkan bir insanım ve zaten iyi işler çıkaracağım. Bunun bir optimumu yok mu? Yani ideal seviyesi bu maksimumda mı olmalı? Şu anki tempoma baktığımızda benim podcastlerime de bu şekilde anlattığım gibi çok uzun sürelerle çalışmam. Bütün reels'larımı o kalitede çekmem, bütün konuşmaları önceden 3 gün hazırlanıp gitmem için hiç uyumadan, nefes almadan yaşamam lazım ve bunun da sonunda nereye gideceğini biliyorum. Daha önceden gittim çünkü oraya. Beynim aşırı fazla çalışan bir saç kurutma makinesi gibi çok ısınıp dumanlar çıkararak motorunu yakıyor. Ve sonrasında işte bir depresyona giriyorum, bir çöküşe giriyorum. Doktora gidiyorum. Uyku düzenim için ilaçlar kullanmaya başlıyorum. Kimyasal işte antidepresanlar kullanıyorum. Antidepresanlara karşı değilim lütfen yanlış anlaşılmasın ama muhtaç kalmazsak da sizce de iyi olmaz mı? Yani kendimi buraya getirmesem madem buraya daha önce gittim hani çünkü zaten hayatın başımıza getirdiği birçok hani doğal afetinden bu ülkede ne yazık ki zamanı gelen ya da zamansız olduğunu hissettiğimiz bazı sevdiklerimizin kaybı gibi birçok elimizden bir şey gelmediği duruma zaten maruz kalıyoruz. Kendimizi o durumların içinde buluyoruz. O zamanlar gerçekten Allah'tan, evrenden neye inanıyorsanız size sabır dilerim. Kendime de yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ama bir insanın bile isteye kendini hırpalaması, insanlara en iyi halimi göstereceğim. İşte aferinleri alacağım, maaşımı yükselteceğim, kendimi ispatlayacağım diye kendine kötü davranması sizce de aptalca değil mi? Hayatım boyunca ne kadar zeki ve akıllı olduğumdan bahsedildi bana ama eğer bu şovları bir kenara bırakırsak şimdi dürüst olalım biraz. Bana bu kadar çalışmış olmam biraz aptalca geliyor. Kimse bana şunu demedi. Deniz sen çok güzel işler yapıyorsun. Yani tebrik ederiz de Sen bu arada hani hayattan zevk almak için neler yapıyorsun? Çünkü ben hayattan zevk almak için neredeyse hiçbir şey yapmıyordum. Ben ilişkilerimde de hep kendimi ispatlamak için elimden geleni yapmaya çalıştım. Sporda da aynı şekilde. Yaptığım işlerde de hep aynı şekilde. Tabii ki bir yandan bir haz aldım mı aldım ama bir yandan aldım. Sadece haz için yaptığım neler var? Kendimi tembel ve her şeyi boşlamış gibi hissetmeden yaptığım neler var? Pek de fazla şey yok. O yüzden şimdi bu podcast'i size yapıyor olmamın sebebi bu kadar hazırlıksız bir şekilde. Ben bugün bu podcast'in kaydını bitirdikten sonra dışarı çıkacağım. İzninizle bir iki kadeh bir şey içeceğim. Ve zevk alacağım. Çünkü neden biliyor musunuz? Yani birincisi evet dediğim gibi buna ihtiyacım var zevk almaya. İkincisi de aslında hiç bahsetmediğimiz bence şöyle bir şey de var. Boş zamanlar sanki ölü zamanlar gibi düşünüyoruz. Sanki o zaman hiçbir şey yapmıyorsun. Yani aslında bildiğimiz de bir gerçek var ama nedense hiç dillendirmiyoruz. Çünkü bence kapitalist sistemde patronlar ya da işte tepedekiler böyle bir şekilde bunu konuşmamızı istemiyorlar. Ben reklam ajansında çalışırken öyleydi mesela. Şimdi ne olduğunu söyleyeyim. Bu da insan aslında dinlenirken zihni kendisini böyle bir dinlenme haline alıp bütün aşağı indirdiği böyle bir karman çorman bir dosya odasını hayal edin bir arşivde. O dosyaları güzelce düzenleyip geri yerine kaldırdığı için tekrar masa başına oturduğunda ya da çalışma şekli neredeyse oraya geri döndüğünde daha düzenli bir şekilde zihni başlıyor çalışmaya ve çok daha kolay buluyor cevapları. Yani aslında daha efektif oluyor çalışmaya da geri döndüğünde. Çünkü beyni tabiri caizse o sırada kendisini onarıyor. İnsanın kendi onarmaya ihtiyacı var. Yani sürekli kavga ettiğiniz bir ilişkide mesela belki bencilce geliyor kulağa bazılarınıza ama kendinizi geriye çektiğinizde benim biraz zamana ihtiyacım var dediğinizde uzaklaştığınızda o kavgalardan, tartışmalardan bir şeyleri daha uzaktan görüp sakince anlamaya başlıyorsunuz. Çünkü beyninizin o ta ta ta ta ta ta ta ta diye çalışan hızı ta ta ta ta ta'ya düşüyor ve sakince bakabilmeye başlıyorsunuz. Reklam ajanslarında da işte ben şuna çok sinir olurdum. İşte bir reklamcının kendi beslemesi lazım. İşte reklamcı kendini nasıl besler? Ben yaratıcı olacaksam eğer okuduğum bir kitaptan bir örnek gelmesi lazım aklıma. İşte o zamanlarda olan bir güncel olayla bir bağlantı kurmam lazım. İzlediğim bir filmdeki bir sahneyi görsel bir kod olarak alıp izlediğim reklamda benzerini kullanabilmem lazım. Bütün bu bağlantıları kurabilmek için benim bunlardan besleniyor olmam lazım. Peki ben bunlardan 7/24 ajanstan çıkmadan çalışıyorsam nasıl besleneceğim? Hangi ara ben bunlarla kendimi besleyeceğim de bu beslediklerimle kendimi sindirip ondan sonra o sindirimin sonucunda ortaya çıkan damıtılmış malzemeyi ben masaya getireceğim. Bu işlerine gelmedikleri için ajanslarda pek bahsedilmezdi. Yani bir reklamcının hafta sonları sergiye gitmesi, sevgilisiyle sevişmesi, çocuğuyla ilişki kurması, hani bir doğada bir yürüyüşe çıkması gibi zamanlara ihtiyacı olduğu gerçeği hep görmezden gelinir. Bir şey yok, kaynat kaynat konuyor. Oralara hiç gelmeyelim yapılırdı. Ama ben bugün başımda böyle bir patron olmadığı için sizlere hatırlatmak istiyorum. Buna ihtiyacınız var. Yani bu sadece çalışmak için değil. Çocuğunuzla kurduğunuz ilişki içinde, sevginizle kurduğunuz ilişki içinde, köpeğinizle kurduğunuz ilişki içinde, kendinizle kurduğunuz ilişki içinde ihtiyacınız var. Yani sadece çalışarak ve o şeyi aktif olarak yaparak büyütemezsiniz o şeyi. Yani aslında çocuğunuza vereceğiniz sevgi için çocuğunuzdan uzak durmanız gerekiyor biraz da. Benim anneme şimdi konuyu getirmek de istemedim ama yani anneler diyeyim. Anneler mesela 7/24 çocuklarına vakit ayırmakla ve fedakarlıkla övünürler. Övünürken de çocuklarına suçlu hissettirirler. Çünkü aslında sürekli onlarla yan yana oldukları için ne kadar yıprandıklarını bilirler. Ve o yüzden çocuğa da bak senin için bu kadar yıprandım diye bunu hatırlatmak isterler. O yüzden zaten işte aslında bir annenin 7/24 çocuğuyla olmaması gerekiyor. Çocuğuna suçlu hissettirmemek için çocuğundan uzaklaşması, kendine vakit ayırması, bir kadın olduğunu hatırlaması, bir eş olduğunu hatırlaması belki, bir film izleyicisi olduğunu, bir kitap yazarı olduğunu, neyle uğraşıyorsa bunu hatırlaması lazım ki sonra da çocuğuyla kurduğu ilişkiyi özlesin ve özleyip geri dönsün. Ve o zaman çocuğuna çok daha yararlı olur çünkü içindeki kadınlığı hisseder, yazarlığı hisseder, işte o bütün yaşam enerjisini hisseder. Aslında daha az zamanla daha çok yani daha az çalışmış gibi görünse de bir anne olarak daha çok çalışmış oluyor aslında bir anne olarak. Şeyma Subaşı ile ilgili bölümde de bunu anlatmaya çalışmıştım. Şeyma Subaşı'ndan öğrendiğim şeylerden biri. Yani Sen 7-24 çocuğun için kendini paralarsan aslında iyi bir anne olmuyorsun. Yani en başında zaten çocuğun bunu bildiği için kendini ben annemin hayatını mahvetmesine yol açtım dediği için iyi hissetmiyor ve kötü bir anne olmuş oluyorsun. Yani ben bunu doktora tezi yazanlarda da görüyorum. Bir film yazmaya çalışanlarda da, kitap yazmaya çalışanlarda da. Film yazmak ne ya? Film çekmeye çalışanlarda da. Ben de aralıksız konuştuğum için beynim yoruldu. Bakın görüyorsunuz. Yani o yüzden bu bölüm kendime ve size bir hatırlatma olsun istedim. Bu kadar çok çalıştığınızda yani hayatınızın finalinde çok manyakça bir şeyin değişeceğine ben inanmıyorum. Yani şimdi geçmişe baktığımda reklamda evet ödülleri almışım. Yani ama hangi ödül diye artık kimse tek tek sormuyor. Aldık işte bir ödüller. Yani o akşam dışarı yemeğe çıksaydım da o ödülü bence alırdım yani. Belki altın değil gümüşünü alırdım. Yine ödüllü bir reklamcı olurdum. Ya da sevgilim için verdiğim o emeklerin kendimce kimse bu kadar bence kendini zorlamamalı zaten de işte. Daha azını verseydim de o ilişki devam ederdi. Geçmişe baktığımda artık bunlar çok önemsiz detaylar olarak kalıyor. O yüzden şimdi bu podcast'i yaparken de bunu düşünüyorum. Yani 3 günümü harcayıp kendime işkenceler çektirseydim ortaya çıkacak olan sonuç acaba şu an dinlediğiniz şeye göre sizi daha mı mutlu edecekti? Emin değilim. Eğer öyleyse de öyle sizin için öyle belki ama benim için çok şey değişecek. Ben kendime vakit tanıdığım için, hayatı yaşadığım için bence bir gün uzun ömürler verirse Allah ya da evren 80 yaşıma, 90 yaşıma geldiğimde ilk o akşam dışarı çıkmışım ve o 2 kadeh şarabı içmişim. Rujumu sürmüşüm ve aynaya baktığımda kendimi güzel, seksi hissetmişim. Çünkü o zamanlar o zamanlarmış. Şimdi artık yatmak için sonsuza kadar hazırım diyebilirim. Yani o yüzden ölmeden önce yaşamayı unutmamak lazım. O yüzden çalıştıktan sonra da dinlenmeyi ve kendimizi onarmayı unutmamak lazım. O yüzden sizden ricam, yani ben kimim de sizden tabii rica ediyorum ama yine de izninizle rica etmek istiyorum. Kendinize iyi davranmanızı isterim. Çünkü biz de artık arkadaş sayılırız. Lütfen hani sabah kalktığınız gibi telefonunuza sarılmayın. Ben bunu yapmaya çalışıyorum. Telefonumu şarj için mutfakta bırakıyorum ve kalktığımda önce bir pencereyi açıyorum, işte köpeğimle oynuyorum falan. Çünkü o telefona baktığın anda kendini böyle bir yetersiz hissetme, her şeyin gerisine kaldığını hissetme duygusu geliyor. O yüzden bunu yapmayın. Bırakın böyle bir zihniniz geceden kalan rüyalardan sonraki o kendi düzenleme haline devam etsin. Çok çalıştıktan sonra lütfen mola verin. Zihniniz böyle bir mental olarak pencerelerini açsın, içeriye bir hava girsin. İlişkinizde kendinizi çok yorduysanız ne olur bir mola verin. Bu böyle illa ayrılmak istiyorum anlamına gelmez. Biraz bir es verin, kendinizi dinleyin, onarın. Bütün bu onarmalardan sonra yani bizde şöyle bir laf var ya, işleyen demir ışıldar. İşleyen demir evet ışıldar, bu çok doğru. Ama bir demir haddinden fazla işlerse de metal yorgunluğundan kopar. Bu atasözü bundan pek bahsetmiyor. Muhtemelen yine çırağını çok çalıştırmak isteyen bir ustanın söylediği bir sözdür diye tahmin ediyorum. O yüzden ben de size hatırlatmak istiyorum. İşleyen demir ışıldadıktan sonra birazcık da yatıp dinlenmeye ihtiyaç duyar. Lütfen kendinize bunu, bu bölümü bunun bir hatırlatması olarak yazın. Böyle beyninize hani o Türk mahkemelerinde yazıyor ya işte adaletle ilgili o söz. Siz de böyle kocaman harflerle yazın işte. Adalet mülkün temelidir der gibi işte dinlenmek çalışmanın temelidir. Böyle demek istiyorum. Evet, dinlenmek çalışmanın temelidir. Dinlenmeyen insan çalışamaz. O yüzden dinlenmek tembellik değil, çalışmaya zemin hazırlamaktır. Şimdi çok da güzel toparladım, çok da mutlu oldum. Ya kesinlikle dinlenmeden çalışamaz hiçbir şey. Hani vücudunuzda, zihninizde, cildinizde. Yani ciltte de mesela o alfa hidroksi asit, beta hidroksi asit falan ne AHA, BHA çok popüler oldu. Ben de bu arada bolca kullanıyorum. Çünkü cildi asitler birazcık böyle yıkıma uğratarak tekrar yapım sürecine indikliyor, uyarıyor. O yüzden de cildimiz kendi kendine rejenere ediyor. Harika. Ama sürekli cildinize asit sürdüğünüzde de yani bunu ben söylemiyorum, bilim söylüyor. Cildinizin o kendisini koruyan bariyeri, kendisini koruma kalkanı bozuluyor. Çünkü o bariyer aşınıyor asitler tarafından. O yüzden cildinizin de tıpkı sizin gibi mola verip kendisini onarmaya ihtiyacı var. Bunun için bir ürün hiç duydunuz mu bilmiyorum ama Türkiye'de bir ilkten bahsedeceğim size. Juvenil markasının mavi serumu. Bu su bazlı bir ürün ve hakikaten çok güçlü bir formüle sahip bir serum. Formülünde multipeptit ve bakır peptit var. Zaten içindeki o mavi rengi de bakır peptitlerden alıyor. Ve mavi bence sadece bana değil hepimize muhtemelen denizi hatırlatıyor. Böyle iyileştirici, sakinleştirici ve huzur verici geliyor o yüzden. İşte bu serumda tam olarak bunu yapıyor. Asitlerden yorulan cildinizin dinlenmesine ve kendisini onarmasına yardımcı oluyor. İçindeki multipeptitlerle ince kırışıklık görünümünü azaltıyor ve cildin elastikiyetini arttırıyor. Bakır peptitler ise güçlü bir antioksidan işlevi görüyor. Artık antioksidanları bence hepiniz biliyorsunuzdur. Cildi fiziksel etkenlere bağlı yaşlanmaya karşı koruyor. Ve elastin ve kolajen üretimini de arttırdığı için cildiniz daha sıkı, dolgun ve aydınlık görünüyor. Ve en önemlisi dediğim gibi cilt bariyerinizi koruyor. Asitlerin tahrip ettiği o bariyerin dinlenip kendi onarmasına yardımcı oluyor. O yüzden cilt bakım rutininizi dahil etmek isterseniz Jumelle'nin bu mavi serumunu şimdi lansmanı özel fırsatlardan yararlanabilirsiniz. 13-20 Şubat arasında geçerli olan 100 TL bir indirim var. Bununla satın alabileceksiniz. Bu indirimden yararlanmanız için de linki açıklamalara bırakıyorum. Ve bu bölümü dinledikten sonra 5 dakika bile olsa şu an çalışıyorsanız ya da bir şeyle meşgulseniz bile lütfen bir boşluk bulun binaların arasından, bir gökyüzü bulun, bakın ve kendinize bu hak ettiğiniz dinlenme ihtiyacını hatırlatın. Bunun bir şımarıklık, bir yoldan çıkmışlık olmadığını, zaten ileride daha da çok çalışmak için zemin hazırladığını, çalışmanın ödüllerini yaşamak için zamana ihtiyaç duyduğunuzu lütfen hatırlatın diyorum. Ve şimdi ben kendime biraz zaman ayırmaya gidiyorum. Vallahi keyfim yerine geldi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.
abi, Mustafa.